Birinci ayrım. Bu kitap Filios stüdyosunda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Kavgamız. Hitler, Yahudi Bilim Adamları ve Yeni Çağ. Yazarı Atakan Büyükdağ. Türü tarihi roman. Destek Yayınları 28. baskı Ekim 2017. ISBN numarası 978-605-311-310-2. Bu kitap 340 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 24 Aralık 2018. Arka kapak. Kimileri bu kavganın sonunu bilerek şeytanla anlaşma imzaladı, kimileri ise can havliyle sığındığı limanda kendisine azgın dalgalara teslim etti. Birçoğu daha sonradan pişmanlık duyacaktı ama iş işten çoktan geçmiş, koca bir millet can vermiş olacaktı. Avrupa'dan göçen Yahudi bilim adamlarının Amerika'yı tercih etmesinin ardında yatan asıl sebep neydi? Almanya'nın tarihi hiper enflasyon döneminde neler yaşandı? Hitler bu dönemi nasıl avantaja dönüştürdü? Yahudiler neden bir anda istenmeyen ırk haline geldiler? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Macaristan'da yaşanan Kızıl Terör'le Yahudilerin nasıl bir bağlantısı vardı? Almanya'da Hitler'i başa getiren iç karışıklıklara kimler nasıl sebep oldular? Hitler'den önceki geçiş kabineleri nasıl engellendi? Albert Einstein'ı Almanya'dan kaçmaya zorlayan nedenler nelerdi? Einstein nasıl bir anda kendisini antisemitizmin hedefinde buldu? İkinci Dünya Savaşı süresince Hitler'i yenilmez kılan etkenler nelerdi? Hitler İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında nasıl bu kadar hızlı ilerledi? Atom bombası adım adım nasıl ve neden keşfedildi? Yahudi bilim adamları Hitler'den intikam almak için neleri göze alabileceklerdi? Albert Einstein'ın Türkiye'ye göndermek istediği 40 Yahudi bilim adamının amacı neydi? İsmet İnönü Einstein'ın bu teklifini neden reddetti? Türkiye'deki eğitim reformu nasıl gelişti? Atatürk 2. Abdülhamit'in yeniden açtığı Darülfünun'u neden kapattı ve İstanbul Üniversitesi neden kuruldu? İşlediği konu itibariyle Türkiye'de bir ilk olan kronolojik çerçevede kurgulanmış ve roman akıcılığında kaleme alınmış bu eseri bir solukta okurken şimdiye dek sorulmamış birçok soruya da cevap bulacaksınız. Ön söz. İnsanın büyüdüğü yeri, en büyük başarılarına imza attığı odasını, dostlarını, komşularını, kendisine saygıda kusur etmeyen asistanını, manevi bir bağ kurduğu şoförünü, çalışma arkadaşlarını, kısacası insanı insan yapan tüm duygularla hissettiklerini bırakıp yeni bir hayata başlaması oldukça zor bir karar gibi gözükse de işin ucunda ölüm varsa bu kararı almak daha kolay oluyor. İşte bu kolaylıkla Avrupa'daki düzenlerini bozup yeni bir hayata başlama kararını veren dünyanın en zeki insanları listesinde üst sıralarda yer alan Avrupalı Yahudi bilim adamlarının artık bir kavgası vardı. Düşmanları ise aynı şekilde kendi kavgasını yürüten, kendince Almanya'nın ayaklarına pranga bağlamış her kim varsa yok etmeyi düşünen ve o prangaları kökünden söküp Almanya'yı eski heybetine kavuşturmayı hayal eden bir adamdı. O adam bu yola dünya tarihini değiştirmek üzere çıkan Adolf Hitler'di. Yahudi bilim adamları ve Adolf Hitler arasındaki bu kavga öylesine büyüyecekti ve karşılıklı öyle darbeler indirilecekti ki bu darbelerin etkileri nesiller boyu sürecekti. Kimileri bu kavganın sonunu bilerek şeytanla anlaşma imzaladı, kimileri ise can havliyle sığındığı limanda kendisini azgın dalgalara teslim etti. Birçoğu daha sonradan pişmanlık duyacaktı ama iş işten çoktan geçmiş, koca bir millet can vermiş olacaktı. İçerdiği konu dolayısıyla kendi alanında bir ilk olan bu kitabın size duymadıklarınızı duyurması, bilmediklerinizi öğretmesi, düşünmediklerinizi düşündürmesi dileğiyle şimdiden keyifli okumalar dilerim. Atakan Büyükdağ, Kasım 2016, İstanbul. Özel Bölüm, Davetsiz Mektup. Yine uyku tutmadı. Bence bir sonraki çalışmam uykunun formülü üzerine olmalı. Öyle bir formül ki çok kısa çok basit olacak ve tüm insanlığı bu uykusuzluk illetinden kurtaracak. Evet, benim kesinlikle bunun üzerine çalışmam lazım diyerek öğle vakti olmasına rağmen fena halde geceden kalma uykusuzluğuyla boğuşan Albert Einstein yarı sitemli ve yarı öfkeli haliyle kanepesine uzanmak üzere harekete geçmişti. Tam uzanıp önceki gecenin acısını çıkarırcasına uykuya dalacaktı ki ansızın kapının önünde tanıdık sesler yükselmeye başladı. ''Albert, orada mısın? Albert, biz geldik!'' diye bağırıp kapıyı yumruklayan sesin sahibi birkaç saniye daha bu şekilde devam ederse kapıyı devirmeyi başaracaktı. Sakinlikle kapıya yürüyen Einstein sesin sahibini iyi tanıyordu. ''Doğru ya, bugün Leo Szilard gelecekti.'' ''Ama biz'' dedi, ''acaba yanındaki kim?'' diye düşünerek büyük bir merakla yumruklanan kapısını açtı. Tahmininde yanılmamıştı. Karşısındaki Macar bilim adamı Leo Szilard'tı. Yanındaki ise yine Macar bir bilim adamı olan Eugene Wigner'di. Uykusuzluğun da vermiş olduğu mayhoşlukla Szilard'a gülümseyerek bakan Einstein, ''Oo Leo, yine tarzında şaşırtmadın. Senin farkın tarzın zaten. Bence bilim adamlığını bir kenara bırakıp tarz sahibi bir mafya babası da olabilirsin bak. Bu aralar çok iyi para var o işte. Hem kapıyı yumruklama şeklinde alacaklı profiline çok uygun. Bence bu öneriyi değerlendirmelisin.'' derken bir yandan da eliyle misafirleri buyur etti. Son haftalarda yaşanan tarihi gelişmelerden dolayı zaten saç tellerine kadar gerilmiş olan ve bir de üzerine Einstein'ın naif esprilerine maruz kalan Leo Szilard sitemkar bir şekilde ''Ya Albert, bırak şimdi dalgayı. Durum bildiğin gibi değil. Zaten zar zor bulduk burayı. Az kalsın New York'a geri dönüyorduk.'' diyerek birazdan tarihi değiştirecek bir eylem yapacağının farkında olmadan konuşmaya devam ederek içeri daldı. Einstein, elindeki açık adrese rağmen bu koskoca evi nasıl bulamadın, onu bir anlat önce. Szilard, Albert, beni biliyorsun, ne ehliyet var ne de araba, olmasın da zaten böyle iyiyim ben. Her neyse, yazları burada Long Island'daki evinde kaldığını biliyordum ama buraya daha önce gelme fırsatım olmamıştı. Gelmeden önce senden adresi de almıştım gerçi ama buradaki her ev birbirine benziyor. Yarım saat boyunca deliler gibi döndük durduk Eugene ile. En sonunda tam geri dönme kararı almıştık ki ben son kez şansımı denemek istedim ve kaldırımda duran 7-8 yaşlarındaki küçük bir çocuğa oldukça umutsuz bir şekilde ''Profesör Einstein'ın nerede yaşadığını bilme ihtimalin var mıdır?'' diye sordum. Şansa bak ki çocuk adresini biliyormuş, o getirdi bizi buraya kadar. Einstein, o zaman biraz soluklanmayı hak etmişsiniz. Oturun şöyle. Açıkçası randevulaşırkenki tavrım beni de telaşlandırdı Leo. Nedir bu kadar ciddi olan durum? Szilard, bak Albert, biliyorsun seninle 1920'lerden yani Berlin yıllarımızdan beri tanışıyoruz. Sen beni çok iyi tanıyorsun, ben de seni. Beni eğittin, ardından benimle birlikte projeler yürüttün. Seninle çalışmak gerçekten çok keyifliydi. Tıpkı Berlin'de yaşamanın bir zamanlar çok keyifli olduğu gibi. Ama şu an 1939 yılındayız. Avrupa çalkalanıyor ve özellikle Almanya'nın artık 1933 öncesinden yani Hitler öncesi dönemden çok uzakta olduğunu görüyoruz. Almanya artık yaşanılamaz bir yer Albert. Özellikle benim gibi Yahudi kökenli bir Macar bilim adamı için şu anda dünya üzerindeki cehennem bile sayılabilir. Hitler Almanya'da Yahudilere gün yüzü göstermiyor. Ne kadar Yahudi akademisyen varsa hepsini işinden etti. Dünyanın sayılı bilim adamı sayılacak kişileri, hatta Nobel ödüllüleri bile sırf Yahudi kökenliler diye akademilerden, üniversitelerden çıkardı ve hiçbir üniversitede Hitler'in bu kararının karşısında duramadı. Hitler bu kadarla da kalmadı. Şimdi de Yahudileri toplama kamplarına gönderiyor. Yani önce işlerinden etti, şimdi de canlarından ediyor. Albert, Hitler gittikçe güçleniyor, gittikçe silahlanıyor ve halktan da gittikçe daha fazla destek alıyor. Avusturya ve Çekoslovakya'yı zaten ele geçirdi. Sırada ne var merak ediyorum. Hala kritik yerlere asker yerleştirmeye devam ediyor ve ne İngiltere'den ne de Fransa'dan bir tepki geliyor. Ve daha da fenası, Hitler gücüne güç katarak ilerlerken bilimin gücünü de arkasına almayı ihmal etmiyor. o kadar zeki bir adam ki, hamlelerini o kadar sağlam atıyor ki, karşısında durabilecek pek bir güç olduğunu sanmıyorum. Ve bence bu gelişmeler daha buzdağının görünen kısmı. İleriki yıllarda Avrupa koca bir kan gölüne dönerse şaşırma. Einstein: Leo, sözünü bölmek istemem ama tüm bunları seninle daha önce de konuştuk. Biliyorsun ki zaten hepimiz bu yüzden Almanya'yı, hatta bazılarımız Avrupa'nın ücra ülkelerini dahi terk edip Amerika'ya geldik. Şu anda Amerika'da Hitler'den oldukça uzakta özgür bir bilim adamısın. Sana tekrar bu konuyu açtıran nedir? Szilard: Albert, biraz bekler misin lütfen? Ana fikre geliyorum. Hatırlarsan 1933 yılında zincirleme çekirdek reaksiyonlarının var olabileceğini raporlamıştım. Bir nükleer reaksiyon sonucunda nötron salınımı gerçekleşirse ve salınan bu nötronlar yeni reaksiyonlar oluşturabilirse, bu şekilde sürekli devam eden zincirleme reaksiyon oluşabilir demiştim. Bunu gerçekleştirmek için takip eden yıllarda da denemeler yapmış ama bir türlü başarılı olamamıştım. Şimdi ise senin de iyi tanıdığın Alman bilim adamı Otto Hahn ve asistanı Fritz Strassmann Aralık 1938'de nükleer füzyonu keşfettiler ve Ocak 1939'da bu keşif teorik olarak da açıklanıp kanıtlandı. Uranyumu nötron bombardımanına tutarak baryum elde ettiler. Yani uranyumu parçaladılar ve yeni bir element elde ettiler. Tarihte ilk defa bir elementin atomu parçalanarak içerisinden başka bir üst elementin atomu elde edildi. Akıllara ziyan bir buluş. Ben zincirleme çekirdek reaksiyonu hakkında rapor yazarken füzyon gibi bir parçalanmanın keşfedilebileceğini hayal bile edememiştim. Hele uranyumun parçalanmaya uygun bir element olduğunu keşfetmek gerçekten çok hayati bir keşif. Einstein: Evet, bu konuda bilgim var. Kendisi her ne kadar kuantum mekaniği üzerine hemfikir olamasak da kadim bir dostum olan Niels Bohr bu bilgiyi ilk defa New York'a getirdiğinde bana da iletti. Ben de çok şaşırdım. Gerçekten bilim adına inanılmaz büyük bir adam. Szilard: Büyük ve korkunç bir adam. Bu korkunç keşfin üzerine uranyum parçalanabiliyor. Bunu artık biliyoruz. Peki ya bir de zincirleme çekirdek reaksiyonuna girerse diye düşünüp ben de çalışmalara başladım. Çünkü bu düşüncenin sonu nükleer silah çıkacaktı. Uranyumu parçalayıp sonu gelmeyen bir zincirleme reaksiyon başladığını düşünür müsün Albert? Sonu gelmeyen bir reaksiyonlar zinciri ve her reaksiyonda açığa çıkan devasa bir enerji. Bu enerjinin büyüklüğünü senden daha iyi kimse bilemez. E eşit mc kare formülünle açığa çıkacak enerjinin hesaplanabilmesini sen sağladın. Ve senin formülün sayesinde yapılan hesapların sonucunda açığa çıkacak enerjinin şimdiye kadar bilinen en büyük patlamadan on binlerce kat daha şiddetli bir patlama meydana getireceği düşünülüyor. Hem de saniyeler içerisinde. İşte bu dünyanın sonu demek olabilir. Einstein: Haklısın. Hiç böyle düşünmemiştim. Szilard: İtalya'dan kaçıp Amerika'ya gelen Enrico Fermi ve ben zincir reaksiyonun ipuçlarını bulduk. Ben Almanya'dan kaçıp Amerika'ya gelen Walter Zinn ile çalışırken diğer taraftan da Enrico Fermi kendi çevresiyle çalışıyordu. Ve ikimiz de farklı yollardan nötron salınımını keşfettik. Bazı parçalanmalar yeni nötronlar üretiyor. Sonuç olarak da hem nötron harcıyor hem de nötron elde ediyorduk. İşte o andan itibaren aklımda bu buluşun dünyayı kedere boğacağına dair ufak bir şüphe doğdu. Belki hala tam anlamıyla bir zincirleme reaksiyon elde edememiştik ama gelişimi görmüştük. Artık nükleer bir silahın üretilebileceği kanıtlanmıştı ve bu silah saniyeler içerisinde patlayarak durdurulamayan bir felaket saçacaktı. Şimdi bir de şöyle düşünelim. Sence füzyonu bulan Alman bilim adamları bizim düşündüklerimizi düşünmüyorlar mıdır? Hem de arkalarında Hitler gibi çılgın bir lider varken. Alman nükleer fizikçi Siegfried Flügge bu konuda 2 adet makale yayımladı bile. Hitler bu konu üzerine sınırsız bütçe ayıracaktır. Güçlenmek için bilime ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyor. Hitler'in nükleer silahı keşfettiğini bir düşünür müsün Albert? Ne Avrupa kalır ne Amerika. Einstein: Pazar pazar tüm keyfimi kaçırdın Leo ya. İçimi sıkıntı bastı gerçekten. Szilard: Konuyla ilgili acil önlemler almamız lazım. Ama ben bunu tek başıma yapamam. Senin de bu önleme katılman lazım. İlgili kişilere yazacağımız mektuplarda ancak senin gibi saygın bir bilim adamının imzası olursa bizi ciddiye alırlar. Aksi takdirde mektubumuz bir önleme dönüşmeden çöp kutusunu boylar. Einstein, Leo, endişelerin emin ol beni bunalıma sokacak kadar kaygılandırdı. Sen değerli bir dostumsun ve bahsettiğin şey gerçekten önlem alınması gereken bir tehlike. Ama beni çok iyi tanıyorsun. Ben bir pasifistim, taraf tutmam. Sen daha 41 yaşındasın. Her şeyi sıfırdan başlayabilecek bir yaştasın. Ben ise 60 yaşıma geldim. Bu noktadan sonra duruşumu değiştirmek, bir taraf olmak benim için çok zor olacak. Beni tek endişelendiren durum bu. Szilard, bu konuda taraf diye bir şey yok Albert. Bir tarafta tüm insanlık söz konusuyken tarafsızlık veya diğer taraf diye bir şey söz konusu olamaz. Atom bombasını ilk Hitler bulursa ölü bir adam olarak öbür dünyada pasifistliğine devam edersin. Einstein, bu konu hakkında düşünmek istiyorum ama öncelikle benden ne istediğini açıkça belirtmen lazım. Szilard, Naziler nükleer silahı keşfetseler bile kullanabilmek için yüksek oranda uranyuma ihtiyaç duyacaklar. En iyi uranyum kaynağının da Belçika Kongosu olduğunu düşününce bu durumda sana büyük görev düşüyor. Eugene ile bu konu üzerine konuşurken aklıma ilk sen geldin. Bildiğim kadarıyla Belçika kraliçesiyle Antwerp'e amcanı ziyarete giderken tanışmıştın ve o andan itibaren de düzenli olarak mektuplaşıyordunuz. Bu samimiyetin Hitler'in Belçika Kongosu'ndan uranyum almasını engellememize yarayabilir. Kraliçe ile görüşüp Belçikalıları uyarmamız gerekiyor. Einstein, kraliçeye yazmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Ama Belçika kabinesinde önemli tanıdıklarım var. Bu konuyu onlara taşıyabilirim. Szilard, o zaman bu cevabından bize destek vereceğini anlıyorum. Einstein, evet, son konuşmanın yarısında beni ikna etmeyi başarmıştın. Szilard, işte bu. Beni yüzüstü bırakmayacağını biliyordum. Sen mektubu imzaladıktan sonra ABD'nin Belçika Büyükelçisi'ne veririz. Wigner, bence yanlış yapıyoruz. Sonuçta biz hala birer göçmeniz ve böylesi önemli bir konuda ABD yetkililerini aşıp doğrudan Belçika Kongosu ile irtibat kurmamız irritasyon yaratacaktır. Bence bir mektup da Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na verelim. Sorunu bürokratik seviyeye taşımak için bunu yapmamız daha doğru olacaktır. Hem deneylerimizi devam ettirebilmek için yüklü miktarda ham maddeye ihtiyacımız var ve bu ham maddeleri karşılamak için gerekli olan bütçe hiç de az buz bir bütçe değil. En azından bireysel bazda karşılanabilecek bütçeler değil. Bu konuda onların dikkatini çekersek hükümetten gerekli fonu da alabiliriz. Hatta bakın aklıma ne geldi, bence şöyle yapalım. Belçika kabinesine yazacağımız mektuba bir bilgilendirme ön yazısı ekleyelim ve ön yazı ile birlikte bu mektubun bir kopyasını ABD hükümetine verelim. Ön yazıda hükümete ne yaptığımızı, neden yaptığımızı, öngördüğümüz tehlikeleri anlatalım ki bu bütçeye neden ihtiyacımız olduğunu anlasınlar. Şu anda Amerika yıldızlar karması gibi. Avrupa'nın dahi bilim adamlarının hemen hemen hepsi Amerika'ya göçmüş durumda. Özellikle Amerikan vakıflarının Hitler rejiminden kaçan bilim adamlarına sunduğu finansal destek ve enstitülerde verdikleri akademik iş imkanları Avrupa'nın her yerinden bilim adamlarını Amerika'ya göç ettirdi. Evet, Amerika bu insanlar olmadan Nazi bilimine karşı koyamazdı. Ama şu anda aldığı bu göçlerle birlikte Nazi bilimine karşı koyabilecek yegane ülke de ta kendisi. Bunları anlatıp işin ciddiyetini anlamalarını sağlayalım. Einstein, evet, bu mantıklı. Peki mektubumuzu hükümet yetkililerine ulaştırabilecek etkili birisini tanıyor musunuz? Szilard, Eugene'in Gustav Stolper adında hükümet ile bağlantı kurabilecek bir tanıdığı var. Buraya gelmeden hemen önce de kendisiyle iletişim kurmuştum. Stolper bize yardımcı olabilir. Einstein, haydi o zaman vakit kaybetmeden şu mektupları yazalım. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 21.